Ayrım 9, sayfa 97. İnfazcı Lars Kepler. Yuna Emniyet Müdürlüğü'ne gidip amiri Carlos Eliasson'la konuşması gerektiğini düşündü. Bu soruşturmanın başına kendisinin getirilmesini ve Erikson iyileşene kadar hizmetine yeni bir teknik uzman verilmesini talep etmeliydi. Carlos ve Jens Svenjeharn konuşup küçük bir araştırma grubu kurmaya karar vermişken telefonu çaldı. ''Merhaba Anya, birlikte saunaya gidelim.'' diyecektim.
''Birlikte mi?''
''Evet, birlikte saunaya giremez miyiz? Hem gerçek bir Fin saunası nasılmış gösterirsin.''
''Anya'' dedi Yuna usulca, ''neredeyse bütün hayatım Stockholm'de geçti.''
Hole geçen Yuna dış kapıya yöneldi. ''Fin asıllı bir İsveçlisin biliyorum.'' diye devam etti Anya. ''Bundan daha sıkıcı ne olabilir? Niçin El Salvador'lu değilsin ki?'' Penelope Fernandez'in makalelerini okudun mu? Geçen gün televizyonda İsveç'in silah ihracatı politikasını nasıl yerden yere vurduğunu bir görmeliydin.
Yuna daireden çıktı. Merdiven basamaklarında ambulans personelinin kanlı ayak izleri vardı. Meslektaşının merdiven sahanlığında bacakları açık otururkenki hali gözünün önüne geldiğinde ürperdi. Yüzü gittikçe daha çok solmuştu Erikson'un.
Bir kez daha katilin Penelope'yi öldürdüğünü sandığını düşündü. Yani katil işin bu kısmını halletmişti. İkinci kısım bir nedenle Penelope'nin dairesine girmekti. Bu kızı eğer hala yaşıyorduysa hemen bulmaları gerekiyordu. Temizlikçinin yaptığı hatayı anlayıp kızın peşine düşmesi fazla zaman almazdı.
''Bjorn ile Penelope birlikte yaşamıyorlar.'' dedi Anya.
''Tahmin etmiştim.
İnsan ayrı yaşasa da sevgili olabilir, tıpkı senin ve benim olduğumuz gibi.''
''Tabii ya.''
Yuna keskin gün ışığına çıktı, hava hala ağır ve boğucuydu. ''Bana Björn'ün adresini verebilir misin?'' Anya'nın klavyeyi tuşladığını duydu.
''Almskog, Ponton Yergatan, 47, 2. kat.''
''Ben şimdi oraya gidiyorum. Sonra...''
''Bir saniye.'' dedi Anya aceleyle. ''Gidemezsin. Dinle şimdi. Adresi iki kez kontrol ettim. Geçen cuma ev yanmış.''
''Björn'ün dairesi mi?''
''Oturduğu kattaki dairelerin tamamı.''
19. Bölüm. Küllerin dalgalandığı bir yer. Merdivenlerden yukarı çıkan komiser Yunalina gözlerini karanlık daireye dikip hiç kıpırdamadan baktı. Döşemeleri, duvarları, tavanı kömür gibiydi. Çok keskin bir koku vardı. Taşıyıcı duvarların dışında hiç içeride hiçbir şey kalmamıştı. Tavan siyah sarkıtlarla doluydu. Orada burada kömüre dönmüş metallerin baş gösterdiği külden bir arazi vardı Yunan'ın karşısında. Bazı yerlerde zemin demirlerinin arasından aşağıdaki daire görünüyordu. Bjorn Armskog'un dairesinin hangisi olduğunu belirlemek artık mümkün değildi. Güneşe ve karşı binanın gri cephesine karşı pencere boşluklarına gri naylonlar gerilmişti. Bina sakinleri yangın sırasında işlerinde olduğundan zarar gören yoktu. Yangın alarmı saat 11'i 5 geçe verilmiş, Kungsholmen itfaiye ekibi yanan binaya çok yakın olmasına karşın öylesine şiddetli bir yangınmış ki müdahale edene kadar 4 daire bütünüyle tahrip olmuş. Yuna yangın araştırma uzmanı Hasan Şükür'le konuşmuştu. Yangının çok büyük bir ihtimalle Bjorn Armskog'un 80 yaşındaki komşusu Lisbeth Viren'in evinde başladığını söylemişti Şükür. Teknik incelemeler bunu söylüyordu. Kazı kazan kuponuna küçük bir ikramiye çıkan kadın kuponu değiştirmek için yakındaki bir büfeye gitmişti. Giderken ütüyü fişte unutup unutmadığını hatırlayamıyordu ama oturma odasındaki ütü ve ütü masası kalıntıları unuttuğunu gösteriyordu. Yuna kattaki dairelere göz gezdirdi. Odalardaki mobilyalardan geriye eğilip bükülmüş metaller, buzdolabı ve kararmış küvetler kalmıştı. Merdivenlerden aşağı inmeye başladı Yuna. Duvarlar ve merdiven sahanlıklarının tavanları dumandan kararmıştı. Polislerin çektiği güvenlik şeridinin önüne geldiğinde durdu, dönüp o karanlığa bir daha baktı.
güvenlik şeritlerinin altından geçmek için eğildiğinde yerde birkaç düo torbası gördü. Uçucu maddeleri korumak için kullanılan bu torbaların yangın yeri inceleme ekibi düşürmüş olmalıydı. Yuna yeşil mermer döşeli holden geçip dışarı çıktı. Emniyet müdürlüğüne yürürken tekrar Hasan Şükür'ü aradı. Hasan telefonu hemen açıp yanında çalan radyonun sesini kıstı. ''Yanıcı sıvı izine rastladınız mı?'' diye sordu Yuna. ''Merdivenlere birkaç düo torbası düşürmüşsünüz. Bunun üzerine düşünürken...'' ''Şöyle söyleyeyim, eğer biri yanıcı bir şey dökmüşse tabii önce bu yanar.''
''Bunu biliyorum ama...''
''Ama ben yine de onun izini bulurum.'' diye devam etti Şükür. ''Genellikle döşeme tahtalarının çatlaklarından döşeme kafesine akar. Cam elyafında yahut eğer yanıp kül olmamışsa zemin kafesi kaplamasında iz bulunabilir.''
Hunt ve karga atandan aşağı doğru yürüyen Yuna ''Ama burada bulamadınız.'' dedi. ''Bir gıdım bile.''
''Peki yanıcı sıvının nerelerde toplanacağını bilen biri bulunmasını engelleyebilir mi?'' ''Kesinlikle. Eğer ben bir kundakçı olsam asla böyle bir hata yapmam.'' dedi Hasan Şükür gülerek.
''Ama bu yangına fişte unutulan ütünün sebep olduğundan eminsiniz.''
''Evet, bu bir kazaydı.''
''Yani olay kapandı.'' dedi Yuna.
20. Bölüm Ev. Penelope o yıkıcı dehşet duygusunu bir kez daha hissetti. Sanki içinde tekrar çığlıklar atmak için bir süre durup nefesini toplamıştı. Yanaklarından gözyaşlarını silerek ayağa kalkmaya çalıştı. Göğüslerinin arasından ve koltuk altlarından soğuk terler boşalıyordu. Aşırı zorlanmaktan ve yorgunluktan bedeni titriyordu. Kirli avuçlarından kan sızıyordu.
''Burada böyle bekleyemeyiz.'' diye fısıldayarak elinden tutup çekti bir yörünü.
Orman karanlıktı ama sabah olmak üzereydi. Tekrar kıyıya yöneldiler. Bu defa güneye, evden ve eğlenceden uzak bir yere. Peşlerindeki adamdan kaçabildikleri kadar uzağa kaçmak istiyorlardı. Ama yardıma ihtiyaçları vardı, bir telefona. Orman denize doğru yavaşça seyrilirken tekrar koşmaya başladılar. Ağaçların arasından yeni bir ev gördüler. 500 metre kadar uzaktaydı. Bir yerlerden helikopter sesi geliyordu, gittikçe uzaklaşan bir ses. Björn hiç iyi görünmüyordu. Yere yahut bir ağaç gövdesine dayandığında onun bir daha koşamayacağından korkuyordu Penelope. Arkalarından kırılan bir dal sesi geldi, sanki biri üzerine basmıştı. Penelope bütün gücünü toplayarak hızlandı. Ağaçlar iyice seyreldi. Eve 100 metre kadar bir mesafe kalmıştı. Önündeki kırmızı Ford'un kaportası pencereden yansıyan ışıkla parlıyordu. Koşarak geçen bir tavşan otların ve çalıların arasında kayboldu. Eve giden çakıllı yola soluk soluğa girdiler. Evin önüne geldiklerinde yorgunluktan bacaklarına sanki iğneler batıyordu. Evin merdivenlerini çıktılar, kapıyı açıp içeri girdiler.
''Kimse yok mu?'' ''Yardıma ihtiyacımız var.'' dedi Penelope.
Evde hala gündüzün sıcaklığı vardı. Topallayarak yürüyen Björn geçtiği yerlerde çıplak kanlı ayak izleri bırakıyordu. Penelope hızla odaları gezdi. Ev boştu. Büyük ihtimalle gördüğümüz eğlenceye katılıp komşularında uyumuşlardır diye düşündü Penelope. Pencere perdelerinin arkasına gizlenip dışarıya baktı. Ne ormanda ne de otların arasında bir hareket vardı. Peşlerindeki adam belki de izlerini kaybetmişti. Belki hala o diğer evin önünde bekliyordu. Penelope hole döndüğünde Björn yere oturmuş ayağındaki yaralara bakıyordu.
''Sana ayakkabı bulmak gerek.'' dedi Penelope.
Björn sanki Penelope'nin konuştuğu dili anlamıyormuş gibi boş gözlerle baktı.
''Henüz kurtulamadık.'' dedi Penelope. ''Ayakkabı bulmalısın.''
Björn holdeki gardırobu karıştırmaya başladı. Sandaletler, lastik çizmeler ve eski çantaları dışarı çıkardı. Penelope pencerelerden kaçınarak evin içinde telefon aramaya başladı. Holdeki komodinin çekmecelerini karıştırdı, koltukların üzerine baktı, sehpanın üzerindeki çanağa, mutfak masasının üzerindeki kağıtların arasına. Dışarıdan bir ses duydu, durup kulaklarını dikti. Belki de yanılmıştı. Güneşin ilk ışıkları pencerelere vurmaya başlamıştı. Eğilerek büyük yatak odasına girdi, yatak sehpasının çekmecelerinden birini çekti. Çamaşırların arasında çerçevelenmiş bir aile resmi vardı, bir atölyede çekilmişti. Bir adam, bir kadın ve onlu yaşlarında iki kız çocuğu, diğer çekmeceleri boştu. Gardırobu açtı, kapüşonlu siyah bir ceket ve el örgüsü bir kazak aldı. Mutfakta musluğun açıldığını duydu, aceleyle oraya gitti. Björn evyenin üzerine eğilmiş, musluktan su içiyordu. Ayaklarında spor ayakkabılar vardı, birkaç numara büyük duruyorlardı.
Yardıma ihtiyacımız var diye düşündü Penelope. Adada bir sürü insan olmalıydı. Yardım edecek birine rastlamamaları tuhaf bir durumdu.
Penelope el örgüsü kaza Björn'e verdi. Birden kapı çalındı. Şaşkın bir ifadeyle gülümseyen Björn, nihayet şansımız döndü diye mırıldanarak kazağı giydi. Penelope hole geçti, yüzüne dökülen saçları geriye itti. Buzlu kapının buzlu camının arkasındaki silüeti gördüğünde kapıya iyice yaklaşmıştı. Birden durdu. Bulanık cama düşen gölgeye baktı. Eli kapıya uzanıp açamadı, bu silüeti tanıyordu, bu kafayı, bu omuzları. Sanki birden havasız kalmış gibiydi. Adımlarını geriye atarak yavaşça mutfağa doğru gitmeye başladı. İçi ürperiyor, bedeni koşmak istiyordu. Kapının penceresindeki buzlu cama bir daha baktı. O silik yüz atlarına, dar çeneye, başı döndü, ayağı çantalara ve çizmelere takıldı. Bir elini uzatıp duvardan destek aldı. Björn yanına gelmişti Penelope'nin. Elinde geniş ağızlı bir satır vardı. Yanaklarının rengi atmıştı, ağzı yarı açıktı. Gözlerini kapının buzlu camına dikmişti. Penelope bir masanın kenarına çarparken kapı koluna yavaşça basıldığını gördü. Hızla banyoya girdi, muslukları açtı. ''Girin, kapı açık!'' diye yüksek sesle bağırdı. Björn ürperdi. Kafasındaki damarlar çatlayacak gibiydi. Satırı tutan elini havaya kaldırıp savunmaya ve saldırmaya hazırlandı. Ama kapı kolu yavaşça bırakıldı, silüet kayboldu. Birkaç saniye sonra evin yanındaki taş döşemeli girişten ayak sesleri geldi. Björn sağ tarafına baktı. Banyodan çıkan Penelope'ye oturma odasının penceresini işaret etti. Mutfağa girerlerken adamın taraçaya çıktığını duydular. Pencerenin önünden geçen ayak sesleri verandanın kapısında durdu. Penelope adamın neler görebileceğini tahmin etmeye çalıştı. Eğer açı uygun ve ışık yeterliyse holdeki ayakkabılarıyla Björn'ün kanlı ayak izlerini görebilirdi. Arka kapının önündeki tahta döşemeler gıcırdadı. Belli ki adam evin etrafını dolaşıyordu. Birazdan mutfak penceresine gelirdi. Björn ile Penelope yere yatıp duvara doğru pencerenin tam altına yuvarlandılar. Nefeslerini tutup sessizce beklediler. Adamın pencerenin önüne geldiğini duydular. Fırının cam kapağına pencerenin yansıdığını fark etti Penelope. Adamın içeriye nasıl baktığını görebiliyordu. Kapağa bakarsa adamın da kendilerini görebileceğini düşünerek irkildi. Camdaki yüz kayboldu. Taraçadan geçen ayak sesleri ön taraftaki taş döşemelere çıktı. Dış kapı açıldığında Björn hızla bahçeye açılan mutfak kapısına gitti. Elindeki satırı sessizce yere bıraktı. Kapının kilidinde duran anahtarı çevirdi. Kapıyı açıp dışarı fırladı. Penelope hemen onun peşinden gitti. Sabahın serinliğini taşıyan bahçeye çıkıp çimenlerin üzerinden koşmaya başladılar. Gübreliği geçip ormana daldılar. Sabahın ilk ışıkları ağaçların tepelerini yalasa da orman hala alacakaranlıktı. Korku Penelope'nin peşini bırakmıyordu, ileri doğru itiyordu. Önüne çıkan büyük dalların altından eğilerek geçiyor, küçük çalıların ve taşların üzerinden atlıyordu. Hemen arkasında soluk soluğa koşan Björn vardı ve arkalarında bir gölge gibi onları takip eden adam. Peşlerini bırakmadığını biliyordu Penelope, kendilerini öldürmeye kararlı olduğunu. Aklına okuduğu bir kitap geldi. Hutuların Tutsileri katlettiği günlerde bir kadın bataklığa saklanarak ve durmadan koşarak katliamdan kurtulmuştu. Katliamın sürdüğü aylar boyunca her gün koşmuştu. Ellerinde maçeteleriyle eski komşuları ve arkadaşları vardı peşinde. Antilopları taklit ettik diye yazmıştı kadın. Sağ kalanlarımız bunu vahşi hayvanlardan kaçan antilopları taklit ederek başarabildi. Koştuk. Tahmin edilmeyecek yollara girdik, dağıldık, yön değiştirdik. Avcılarımızı şaşırtmak için ne gerekiyorsa yaptık.
Penelope yaptıkları yanlışın farkındaydı. Kafalarında hiçbir kaçış planı olmadan koşup duruyorlardı. Bunun kendilerinden çok peşlerindeki adama faydası vardı. Hiçbir kurnazlığa başvurmadan kaçıyorlardı. İstedikleri tek şey bir ev bulmak, birilerinden yardım almak, polise telefon açmaktı. Peşlerindeki adam ne yapacaklarını kestirebiliyordu. Bir yerleşim yerine ulaşıp ana karaya çıkmanın yollarını arayacaklarını. Penelope'nin eşofmanı bir dala takılıp yırtıldı, birkaç adım sendelese de dengesini bulup koşmaya devam etti. Bacağını yakıcı bir ağrı sardı. Durmamalıydılar. Dudaklarında kan tadı hissetti. Bjorn bir çalıya takıldı, devrilmiş bir ağacın gerine bıraktı, içi su dolu bir çukurun etrafından dolaştılar. Bjorn'e yan yana koşan Penelope'nin korkusu hiç beklemediği korkunç bir anıyı canlandırmıştı. Tıpkı şimdiki gibi korktuğu bir olayın anısını. Darfur'daydı. İnsanların gözlerine baktığını hatırlıyordu. Bazılarının gözleri yaşadıkları travmayı artık daha fazla dayanamayacaklarını ifşa ediyordu. Bazılarının gözleri ise teslim olmaya karşı koyuyor, savaşa devam diyordu. Bu gece dolu bir silahla kubbuma gelen çocukları hiç unutmayacaktı. O gün yaşadığı korkuyu asla unutamazdı.
"21. Bölüm Güvenlik Polisi. İsveç Güvenlik Polisi, SEPO'nun ana merkezi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 3. katındaydı. Ana giriş kapısı Polhemsgatan'a bakıyordu. Çatı katındaki gözaltı hücrelerinin avlusundan düdük sesleri duyuldu. Güvenlik bölümü müdürü Werner Zanden bacaklarını açarak koltuğuna iyice yayılmıştı. Uzun boylu, sivri burunlu, küçük siyah gözlü, derin bas sesli bir adamdı. Avluya bakan küçük pencereden içeri zayıf bir güneş ışığı sızıyordu. Toz ve sıcak ampul kokan olağanüstü sıkıcı odada Saga Bauer adına genç bir kadın dikiliyordu. Antiterör konusunda uzmanlaşmış daha 25 yaşında bir komiserdi. Uzun sarı saçlarını yeşil sarı kırmızı bir bantla bağlamıştı. Karanlık bir ormanın içindeki güneşli açıklıklara benziyordu. Koltuk altında yarı otomatik bir tabanca taşıyordu. Üzerinde Narva Boks Kulübü'nün ambleminin olduğu kapüşonlu bir eşofman vardı.
"Bir yıldan daha fazla bir süredir bu işe öncülük ettim," dedi yalvarır gibi. "Tatil falan demedim, gecemi gündüzüme kattım."
"Ama bu sefer başka bir şey," diye şefi sözünü kesti gülümseyerek.
"Lütfen, lütfen beni yine çiğneme."
"Çiğnemek? RKP'den bir teknisyen ağır yaralandı. Bir komiser saldırıya uğradı. Daire havaya uçabilirdi."
"Biliyorum, şimdi mutlaka oraya gitmeliyim."
"Göran Stone'u gönderdim bile."
"Göran Stone? Ben 3 yıldır burada çalışıyorum. Henüz hiçbir davayı sonlandırmadım. Bu olay benim uzmanlık alanımda. Göran'ın bu konuda hiçbir..."
"Yeraltı tünelleri davasında işini iyi yaptı ama."
Saga yutkunduktan sonra devam etti.
"O da benim işimdi. Bağlantıyı ben kurup..."
Werner sert bir sesle kesti sözünü. "Ama çok tehlikeli bir hal almaya başlamıştı. Hala doğru yaptığımı düşünüyorum."
Saga'nın yanakları kıpkırmızı oldu. Bakışlarını yere indirdi, kendini toparladı ve sesine hakim olmaya çalışarak devam etti.
"Ben bu işin üstesinden gelirim. Ben bunun için eğitildim."
"İyi ama ben kararımı verdim."
Werner iç çekerek ayaklarını masanın altındaki çöp kutusunun üzerine koydu. "Buradaki varlığımın kadın erkek eşitliği politikasından kaynaklanmadığını biliyorsun," dedi Saga yumuşak bir sesle. "Buraya bir kontenjandan gelmedim. Bütün testlerde grubumun en iyisiydim. Nokta atışlarında üstüme yoktu. Şimdiye kadar 280 değişik..."
"Ben yalnızca senin iyiliğini düşünüyorum," dedi Werner Saga'nın parlak mavi gözlerine bakarak.
"Ben ne bir oyuncak bebek, ne prenses, ne de periyim."
"Ama sen o kadar, o kadar...
Ellerini çaresiz kalmış gibi kaldıran Werner,
"Tamam, lanet olsun, ne istiyorsan onu yap," dedi. "Ön soruşturmayı Göran Stone'la birlikte sen yürüteceksin. O sana göz kulak olur."
"Teşekkürler," dedi Saga rahatlaşmış bir gülümsemeyle.
"Ama bu işin şakaya gelir tarafı yok, unutma," dedi Werner bas sesiyle. "Penelope Fernandez'in kız kardeşi öldürüldü, infaz edildi. Penelope kayıp.
Bu olayın aşırı solcu grupları harekete geçirdiğini tespit ettik, dedi Saga. Vaxhorn'daki depodan patlayıcılar çalındı. Bu işin arkasında devrimci cephenin olmasından şüpheleniyoruz.
En önemlisi, herhangi bir yere yönelik somut bir tehdit var mı, onu araştırın, dedi Werner.
Şimdi radikaller çok ateşli, diye devam etti Saga. Askeri istihbarat servisinden Dante Larson'la yeni konuştum. Bu yaz bir sabotaj bekliyorlarmış.
Biz şimdi Penelope Fernandez işine yoğunlaşalım, dedi Werner.
Tabii, dedi Saga çabucak, elbette.
Teknik incelemede RKP ile işbirliği yapacağız. Bunun dışında işe bulaştırılmayacaklar.
Başını sallayan Saga Bauer bir süre bekledikten sonra ''Bu işi benim sonuçlandırmama izin vereceksiniz değil mi?'' diye sordu. ''Biliyorsunuz, bu iş benim için.''
''Eğerin üzerinde kalabildiğin sürece iş senin.'' dedi Werner. ''Ama bu işin nerede biteceğini bilmiyoruz. Tıpkı nerede başladığını bilmediğimiz gibi.''
9. Ayrımın Sonu Sayfa 108.